Ayırım 36, sayfa 391. Mezarlık fazla kalabalık değildi. David yağan yağmur altında şemsiyesini açarak yaklaşık 20 kişinin toplandığı mezara doğru yürüdü. Siyah elbiseler içindeki Sharon tüm üzüntüsüne rağmen metin ve dik duruyordu. Hemen yanı başında iki küçük oğlu vardı. Pakula'yı seven mesai arkadaşlarının çoğu buradaydılar. Rahip gereken duayı yapmadan önce bölüm şefi Roger Bannister, Pakula'nın kişiliği ve mesleğe yaptığı hizmetleri üstü kapalı bir şekilde öven veciz bir konuşma yaptı. Tabut çukura indirilirken Pakula'nın iki küçük çocuğu ellerindeki çiçekleri tabutun üzerine attılar. Sharon hala gözyaşlarını tutmayı becerebiliyordu. David ağır ağır yaslı kadına yaklaştı. Bu hayatta en nefret ettiği anlardan biriydi. O acıyı çeken bir insana söylenecek kelimeleri bulmakta zorlanırdı. Nitekim konuşamadı. Sharon'ın ellerini tuttu, kelimeler boğazında düğümlendi. Yalnız gözleriyle anlaştılar. David bir an önce uzaklaşmak istiyordu. Pakula daima kalbinde yaşayacak biri olarak kalacaktı. Çok uzun süren bir dostlukları olmuştu. Tören bitmiş, mesai arkadaşlarını sonsuzluğa uğurlayan dostları birer ikişer dağılmaya başlamışlardı. David de tam arabasına doğru giderken arkasından gelen Bannister'ın sesini duydu. ''Dur bir dakika.'' Yağmur hızını arttırmıştı. David dönüp ıslak çimenlerin üzerinde bekledi. Bannister yanına gelince birlikte yürümeye başladılar. ''Seni kutlarım David, iyi iş yapmışsın.'' dedi Bannister. Genç ajan neyi kastettiğini anlamıştı. İçine bir tedirginlik kapladı. Bu yaklaşımın sonunda üzüleceği bir teklifle karşılaşacağı sanki içine doğuyordu. ''Teşekkür ederim efendim.'' dedi. ''Bu kız şimdi çok işimize yarayacak.'' Sonucu şimdiden tahmin etmeye başlamıştı David. Hemen atağa geçti. Hiç sanmıyorum efendim. O da ne demek? Kız moral olarak çok yıpranmış ve yıkık bir halde. Bize artık yararı olmaz. Neler söylüyorsun David? O altın değerinde bir hazine. Şimdi onu biz kullanacağız. Bunun isabetli ve yerinde bir fikir olduğunu düşünmüyorum efendim. Siyah kruvaze paltosu içindeki uzun boylu adam elini David'in koluna dayayarak onu durdurdu. ''Çok garip.'' diye fısıldadı. ''Yoksa onunla bir gönül bağın mı var?'' Bannister zeki bir adamdı. Böyle düşüneceğini tahmin etmişti genç ajan. Tek çözüm bu zanlı kesinlikle inkar etmekti. Gülümsemeyi başararak ''Hayır efendim.'' diye mırıldandı. ''Yok öyle bir şey. Nereden çıkardınız?'' ''Ama kızı dün gece uzun uzun sorguladım. Bu işe bulaştığına çok pişman ve moralman çok çökük.'' Bannister sinsice gülümsedi. ''Daha iyi ya.'' Tam kıvamında sayılır. Ona her istediğimizi yaptırabiliriz. David yutkundu. Planınız nedir efendim? Bannister David'in koluna girdi. Bakan Jeffrey Drake ile ilişkisini devam ettirmesini düşünüyorum. Bundaki amacınız nedir? Bakanın gizli kasasına ulaşmak istiyorum David. Tıpkı katilin yapmak istediği gibi. Genç ajan irkilerek şefine baktı. Fakat efendim bu yasal bir uygulama olmaz. Diye mırıldandı. Biz devlet kuruluşuyuz. Bannister gülümsemeye devam etti. Saçmalama David, sen MI6'in her operasyonunun yasalara uygun olduğunu mu sanıyorsun? Şef haklıydı tabii, söyleyecek bir kelime bulamadı. Şimdi kulağını aç ve beni iyi dinle, dedi Bannister. Anlatacaklarım çok önemli. David dinlemeye başladı. David Blandford o geceyi de rahat geçiremedi. Fakat uykusuzluğunun sebebi dün geceki gibi nefsini rahatsız eden arzular değil, aldığı emri Jessica'ya nasıl ileteceğiydi. Ertesi sabah erkenden kalkmış, öndeki balkonun yuvarlak masasına oturarak tüten kahvesini yudumluyordu. Masa nemliydi ve David kollarını ıslatmamaya özen gösteriyordu. Sabah havası rutubetli ve oldukça soğuktu. David nefesinin buharını görebiliyordu. Thames Nehri'nin bulanık sularının üzerini kaplayan sis tabakasına baktı. Martılar beklenmedik sabahın erken saatlerine özgü çığlıklarıyla sessizliği yırtıyordu. Jessica salonun cam kapısından geçerek balkona çıktı. Üzerinde kısa kırmızı bir sabahlık vardı. ''Erken kalkmışsın.'' dedi boğuk bir sesle. ''İyi uyuyamadın mı?'' David nehre bakmaya devam etti. 5 metrelik ufak bir balıkçı teknesi sisle kaplı nehirde manevra yapıyordu. ''İşe erken gitmeliyim.'' diye fısıldadı. ''Bu kadar erken gideceğini tahmin etmemiştim.'' Jessica ıslak balkonda yalın ayak yürüyerek korkuluklara kadar geldi. David kızın çıplak bacaklarını geceliğinin sıkıca sardığı sırtıyla kalçalarını seyretti. Üşüteceksin. Jessica duymamazlığa gelmişti. David de dönmeden önlerinde uzanan manzarayı seyre devam etti. Sonra ürkek bir sesle sordu. Dün neler oldu David? Ajan kahvesinden bir yudum aldı. Hiçbir şey, dedi. Hadi David, bana yalan söyleme, artık seni tanıyorum. Dün geceden beri son derece gergin ve sinirlisin. Seni üzen bir şey var. Benimle mi ilgili? Yoksa beni evine aldığın için pişman mı oldun? Hayır. Peki ne oldu? Neden konuşurken yüzüme bakmıyorsun? Seni rahatsız eden nedir? David kıza doğru bir iki adım attı. Konuşmanın sırası gelmişti. İşi daha fazla uzatamazdı. Çok üzgünüm Jessica, diyebildi güçlükle. Galiba sana verdiğim sözü yerine getiremeyeceğim. Kız birden dönerek bakışlarını ajana çevirdi. Renkli gözleri buz gibiydi. Beni tutuklayacaklar mı? David suçlu bir çocuk gibi bakışlarını kaçırdı. Şayet onların istediklerini yerine getirmezsen, evet. Kimlerin istediklerini? Bizimkilerin, yani MI6'in. Ne istiyorlar benden? Bakan Drake'le ilişkiye devam etmeni. Göz bebekleri irileşmişti kızın. Dehşete kapılmış gibi baktı bir süre. Çıldırmışsınız siz. Bir daha asla o adama tahammül edemem. Olanaksız bu. David'in hiç sesi çıkmadı. Yüzü bembeyaz kesilmişti. Jessica hızla ajana yaklaştı. Kollarından tuttu. İnanılmaz çaresiz bir ifadeyle yüzüne baktı. Yüzü allak bullaktı. Ama bana söz vermiştin ve ben de sana inanmıştım, diye inledi. David kızın yüzüne bakamıyordu. Haklısın. İnan bana, onları vazgeçirmek için elimden geleni yaptım. İstemiyorum, diye bağırdı Jessica. O mundar herifin vücuduma yeniden dokunmasına izin veremem artık. Olamaz. Ağzından akan pis salyalarıyla göğsümü öpmesine, ayak parmaklarımı emmesine katlanamam. Beni anlıyor musun David? Genç adam yıkılmış gibiydi. Sessizliğini bozamadı. Kız hayal kırıklığı içinde kollarını indirdi. Yazık, diye fısıldadı. Bana ilgi duyduğunu sanmıştım. Yanılmışım. Hayır, yanılmıyorsun. Senden hoşlanıyorum. Jessica öfkeyle David'in mavi gözlerine baktı. Sakın beni sevdiğini söyleme. Blandford tekrar yutkundu ama ağzını açamadı. Jessica kırılmış ve çökmüş bir halde içeriye doğru yürüdü. David arkasından baka kalmıştı. Kızın omuzları çökmüş, başı önüne düşmüştü. Çıplak ayaklarının tabanı yağmurdan ıslanmış, balkonun kiriyle simsiyah olmuştu. David arkasından içeriye girip balkon kapısını kapattı. Jessica kirli ayaklarıyla yatak odasına geçti. Gelirken getirdiği eşya ve kitaplarını toplamaya başlamıştı. ''Ne yapıyorsun?'' diye sordu David. ''Görmüyor musun? Hazırlanıyorum, gideceğim buradan.'' ''Çok aptalca, nereye gidebilirsin ki?'' ''Neresi olursa.'' ''Lütfen iyi düşün Jessica, senin için bu isteğin çok zor olduğunu biliyorum ama başka seçim şansın yok. Hiçbir yere gidemezsin.'' ''Beni tutuklayacak mısın?'' David başını salladı. Hayır, ama yaşadığını gören katil ilk fırsatta tıpkı Susan'a yaptığı gibi ustura ile başını kesecektir. Jessica elindeki kazaklarını yatağın üstüne düşürdü. Ne? Katil Jessica'nın boynunu mu kesmiş? Üzgünüm, sana bundan bahsedemedim. Kız ürperdi. Arkadaşının nasıl bir sona uğradığı hakkında o ana kadar hiçbir fikri yoktu. Ayrıca tecavüze de uğramış. Jessica yatağın üzerine çökmek zorunda kaldı. ''Aman Allah'ım!'' diye fısıldadı boğuk bir sesle. Tüyleri diken diken olmuştu. ''Şimdi bu adamın cezasız mı kalmasını istiyorsun?'' Jessica neden sonra toparlanarak ajana baktı. ''Katili bulmak sizin göreviniz. Ne var ki Susan'ı o sapık bakan öldürmedi. Sense şimdi yeniden gidip o herifin koynuna girmemden bahsediyorsun.'' ''Susan'ı kimin öldürdüğünü henüz bilmiyoruz. Tahmin ettiğimiz bazı şüpheliler var tabii ama Jeffrey Drake'in bunlar arasında olabileceğini hiç düşündün mü? Genç kız zoraki sırıttı. Lord mu? Çok komik. Beni kandırmak için böyle konuşuyorsun değil mi? Lord Susan'ı neden öldürsün ki? İkisi arasında en ufak bir bağlantı kuramıyorum. Devlet sırlarına akıl ermez Jessica. Bilmediğin çok şeyler oluyor. Devlet sırrı mı? Susan değil ve devlet sırrı ha? Bu iki kavramın birbirinden ne kadar uzak olduğunu düşünebiliyor musun? Beni ikna etmek için şimdi de böyle esrarengiz numaralara mı başladın? Bunlara karnım tok David. Senin hakkında yanılmışım. Sen bencil ve ahlaksız bir adammışsın. Tıpkı diğer erkekler gibi. Hepiniz bir şekilde bizleri kullanmak istiyorsunuz. Topunuzdan nefret ediyorum. Mesleki ihtirasın uğruna beni bir sapığa peşkeş çekiyorsun. Şayet gerçekten bana ilgi duysan asla böyle davranmazdın. Yeter artık. David Blandford olanca gücüyle adeta kükremişti. Jessica susmak zorunda kaldı. Hem olayları göremeyecek kadar kör hem de bencilin tekisin. En başından beri seni incitmemek için elimden geleni yaptım. Anlayışlı ve yumuşak davrandım. Seni hoşnut etmeye çalıştım ve asla bir devlet görevlisi gibi davranmadım. Herkes sana fahişe diye baktı. Gerçek nedeninin ne olursa olsun kimse sana inanmadı. Ne ölen arkadaşım Pakula ne de şefim. Ben, sadece ben inandım sana ve hala da inanıyorum. Sen dürüst bir kızsın. Evet, hata yaptığını, çok yanlış bir kararla bakanla ilişkiye girdiğini kabul ediyorum ama anladığım kadarıyla sen de bunu onaylıyorsun zaten. Hayatın tehlikedeydi. O evde olsaydın belki katil ikinizi de öldürecektin. Sırf seni sevdiğim için o evden çekip çıkardım ama o kadar aptalsın ki sana olan hislerimi bile anlayamadın. Hala da anlamıyorsun. Jessica oturduğu yatağın ucundan David'e bakıyordu. Gözleri sulanmıştı. Her an ağlayabilirdi. ''Beni gerçekten seviyor musun?'' diye sordu. David bağırmaya devam ediyordu. ''Lanet olsun, bunu hala anlamadın mı?'' Kız yerinden kalktı. Titrek adımlarla Blandford'a yaklaştı. ''Bütün bunlara rağmen o sapığa gitmemi istiyor musun?'' diye sordu. ''Görmüyor musun? Başka çaremiz yok. Geleceğimiz sana bağlı.'' Jessica zangır zangır titremeye başlamıştı. Korkusunu sindirmek için sevdiği erkeğe sarıldı. Bölüm 5. Moskova. Rahibeler Manastırı, Moskova'nın dışında geniş, dümdüz ve şehir merkezinden uzak bir alanda kurulmuştu. Sinan, manastırı terk ettikten kısa bir zaman sonra çevrenin ne kadar tenha ve ıssız olduğunu fark etti. Gerçi çevre ormanlıktı ve gerilerde bir yığın ağaç arka planı kaplıyordu ama dümdüz uzanan geniş yolda ve o da oldukça uzakta yürüyen iki yaşlı adamdan başka kimseyi göremedi. Manastırdaki saldırganların bindiği çayka dışarıya çıksa mutlaka görülecekti. Kara kara ne yapabileceğini düşündü Sinan. Tehlikeyi henüz atlatmış sayılmazdı. Hatta şimdi daha da kötü durumda olduğunu hissetti. Hiç olmazsa manastırda saklanacak bir yer bulmuştu. Kendini zorlayarak adımlarını sıklaştırdı. Bahçeye düşen adamdan aldığı tabancayı kabanının cebine tıktı. Dövüşten yıpranmış ve yorulmuştu. Yorgunluktan ayaklarını sürüyerek yürüyordu artık. İkide bir de peşinden adamların gelip gelmediğini anlamak için arkasına dönüp bakmak zorunda kalıyordu. Düz yolda aldığı mesafeyi saptamak zordu. Çok uzaklaştığını sanmasına rağmen dönüp baktığında manastırı hala bütün heybetiyle yerinde görebiliyordu. Nihayet uzaktan yaklaşan bir araba fark etti. Sonra bir değil iki olduğunu gördü. Bunlar gittiği istikametten yaklaştığı için tehlikeli olamazlardı. İnşallah biri taksidir diye düşündü ama burada boş bir taksi bulacağını düşünmek saçmaydı. Moskova'nın içinde bile insan rahat taksi bulamıyordu. Arabalar yaklaştı. Ne yazık ki ikisi de taksi değildi ve araçlar yanından yıldırım hızıyla geçtiler. Sinan başını çevirip bakmaya bile gerek görmedi fakat az sonra işittiği acı fren sesiyle irkilerek başını çevirdi. Öndeki araba aniden durmuştu. Yağan kar altında genç adam gözünü kırpıştırarak bakınca fren yaparak duran arabadan fırlayan kişinin Tatyana olduğunu sevinçle gördü. Şimdi kurtulduğunu anlamıştı işte. Çılgın gibi geriye koşmaya başladı. Tatyana da koşarak yaklaşıyordu. Gözlerinde hafif yaşlar belirmişti Tatyana'nın. ''Bir şeyin yok ya?'' diye sordu. Adamlarının yanında Sinan'a sarılmamak için kendini zor tutuyordu. ''Berbat haldeyim.'' diye fısıldadı Sinan. ''Hiç dermanım kalmadı.'' ''Korkma artık, seni hemen buradan uzaklaştıracağım. Arabaya atla.'' Tatyana'nın arabasının önünde oturan ajan hemen yerinden fırlamış ve öteki arabaya geçmişti. Sinan titreyerek ön koltuğa oturdu. Sitemkar bir edayla ''Bana manastırın güvenli olacağını söylemiştin.'' diye homurdandı. ''İhanete uğradık. Babamın adamlarından biri ona burada olduğumuzu haber verdi. Ama bunu ona fena ödeteceğim.'' ''Alexi ve yardımcısı öldürüldü.'' dedi Sinan. Tatyana dudaklarını ısırdı. Aldığı habere çok üzüldüğü açıkça belli oluyordu. ''Sen nasıl kurtulabildin?'' ''Kuleye çıktım. Sonra öteki kuleye kadar emekleyerek süründüm. Demir kapıyı açarak merdivenlerden aşağı indim. Bir kapıyla daha karşılaştım. O da sokağa açılıyordu. Sokağa çıktım ve yürümeye başladım. Sonrasını biliyorsun.'' Alexi'nin öldürüldüğünü gördün mü? Evet, odamın önündeki koridordan bahçeyi seyrediyordum. Siyah bir çaykayla manastıra üç adam geldi. Alexi bir süre onlarla tartıştı. Sonra patron kılıklı olanı onu vurdu. Tahmin ediyorum, dedi Tatyana. Ellerinden kurtulman tam bir mucize. Sinan kısa bir an tereddüt etti. Türkçe konuştukları için arabadaki ajanların onları anlaması olanaksızdı. Önemli bir şey daha oldu Tatyana, diye mırıldandı. Doktor Yelisev ne söylemek istediğini anlamak için yüzüne baktı. Manastırın yüksek duvarlarında saldırganlardan biriyle boğuşmak zorunda kaldım. Adam duvardan düştü. Tabii öldü, değil mi? Evet, sanırım öyle. Bunu sana söylemek zorundayım. Aldırma, hainin biri olmalı. Albay Nikola'nın adamlarından. Şimdi başıma dert olacak mı bu? Tatyana gülümsedi. Normal ahvalde tabii. Muhakeme edilip suçlu bulunarak idamına kadar gider bu işin sonu. Ama artık akıllandım. Bu kez bütün Rusya arası seni bulamayacakları bir yere saklayacağım. Aman Allah'ım, yine mi? Herhalde, değil mi Sinan? Artık elini kolunu sallayarak Moskova'da da dolaşacağını ummuyorsundur sanırım. Sinan sustu. Tatyana yine haklıydı. Ayırımın sonu. Sayfa 403.